Ayrım 22.
Bizler kulaklarımıza inanamadık, ne demek istediğini sorduk. Şoför suratını astı. İhtilalin bu batasıca geminin verdiği işaret üzerine başladığını bilmiyor musunuz diye çattı bizlere. Bu delikanlı kendisini koruyan, besleyen, eğiten rejime nasıl bir kin duyuyordu da bunları söyleyebiliyordu, üstelik hiç tanımadığı yabancılara. Birkaç yıl önce Kenter Tiyatrosu'nda gördüğüm, şimdi adını unuttuğum bir Sovyet yazarının çok ilginç oyunu geldi aklıma. İkisi oğlan, biri kız, üç liseli, ellerinde çiçekler, fizik öğretmenleri olan yaşlıca kadının evine gelirler. O gün doğum günü olduğu için onları görünce öğretmen çok sevinir. Ama bir süre sonra durum anlaşılır. Bu gençler doğum gününü kutlamayı değil, ertesi gün yapılacak sınav sorularını ellerine geçirmek amacıyla evine gelmişlerdir. Bu soruları almak için her türlü zorbalığa başvururlar. Hatta öğretmenin gözü önünde beraber geldikleri kızın ırzına geçecekleri tehdidinde bulunurlar. İdeallerine bağlı öğretmen, Yıldız Kenter çok güzel oynamıştı bu rolü. Ah biz ne canavarlar yetiştirmişiz diye acıyla bağırır bir ara. O idealistlerin yetiştirdikleri canavarlardan biri de o genç şofördü anlaşılan. Server'in odasına giderken onun vurulduğunu TV haberlerinden geç vakit nasıl duyduğumu, Haydarpaşa'daki göğüs cerrahi hastanesine gece yarısı nasıl koştuğumu, büyük bir kalabalığın doldurduğu hastane bahçesinde sabaha kadar nasıl beklediğimizi, saatlerce süren ilk ameliyattan sonra Server'in yaşamak umudu olduğunu ama sakat kalacağını nasıl öğrendiğimizi anımsadım. Bu olaydan önce Server Tanilli'yi yakından tanımıyordum. Ama faşistlerin silahlı saldırısına uğrayıp tekerlekli bir iskemlede yaşamaya mahkum olduktan sonra ona büyük bir hayranlık duymaya başladım. Server bir erdem ve güç örneği, bir kahraman oldu benim gözümde. Çünkü bu korkunç koşullar altında yaşamaktan yılmıyordu. Umutlarını ve sosyalizme inancını yitirmiyordu. Katillerine kin beslemiyordu. Çünkü çoğu insan başları biraz ağrısa bile kendilerine de çevrelerine de hayatı zehir ederken Server çektiklerinden hiç yakınmıyor, hep gülümsüyordu. Çünkü Server yıkılan bedenine meydan okuyarak kafasını pırıl pırıl tutuyor, sürekli çalışıyor, sürekli üretiyor, kitap üstüne kitap yazıyordu. Bizleri görünce Server'in gözleri sevinç yaşlarıyla doldu. Ben de eğildim, onu sevgiyle kucakladım. Sonra çikletlere karşılık bana verilen Lenin rozetlerinin en güzelini bir madalya takarcasına saygıyla göğsüne taktım. Devrim kahramanlarına verilen Lenin madalyasına hiç kimse Server Tanilli kadar layık olamazdı bana kalırsa. Leningrad'dan Kiev'e 1 saat 40 dakikada uçtuk. Kiev, Leningrad'dan da Moskova'dan da daha yeşil, daha bol ağaçlıydı. Sanki insandan çok ağaç vardı orada. Çok parklı bir kent değil de uçsuz bucaksız bir parkın içine kurulmuş bir kentti sanki. Bu yeşilliğin içinde kıpkırmızı üniversite binaları vardı. Bu kırmızılığın nedenini sorunca iki ayrı öykü anlattılar. Bir söylentiye göre Çar, öğrenciler siyasal faaliyetlerinden ve çarlığa karşı sürekli baş kaldırmalarından hiç utanmıyorlar, yüzleri hiç kızarmıyor. Bari eğitim gördükleri binaların yüzleri kızarsın demiş. Başka bir öyküye göre de üniversitenin kırmızılığı öğrencilerin devrim uğruna döktükleri kanları simgeliyormuş. Neva'da yüzememiştik ama Kiev'deki Dinyeper'de yüzdük. Çünkü Neva kadar geniş olan bu ırmağın kıyılarında soyunmak için kabineli güzel kumsallar vardı. Açıktan kocaman gemiler geçiyordu. Hava sıcak olduğundan plaja bir yığın insan gelmişti. Bizlerle konuşmaktan çekinmedikleri için rahat rahat sohbet ettik onlarla. Siyasal konulara pek değinmeden eğitimleri, işleri, aileleri filan konusunda sorular sorduk. Çoğu, özellikle orta yaşlılar, yaşamlarından hoşnut görünüyordu. Onlar Fransızca biliyordu. Daha tedirgin izlenimini veren gençlerin bildikleri dilse İngilizceydi. Bu kısa sohbetler bile Sovyet vatandaşlarının ne kadar iyi bir eğitimden geçtiklerini kanıtlamaya yeterdi. Kiev'de beni en çok etkileyen şey kentin dolayındaki Babi Yar oldu. Bir uçurumun adıymış bu. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler 30 bin kadar Rus'u ve 70 bin kadar Yahudi'yi öldürüp bu uçuruma atmışlar. Sonraları bir barajın yıkılmasıyla uçurum toprakla dolmuş. Sovyetler de çok güzel bir anıt yapmışlar oraya. Uzunluğuna dikilmiş bu anıtın tepesine özellikle düzensiz yapılmış izlenimini veren bir merdivenle çıkılıyor. Orada üst üste yığılmış, acılar içinde kıvranan 11 insan heykeli var. En üstte de elleri arkadan bağlı olduğu halde eğilmiş, kucağında yatan çocuğunu öpen bir ananın heykeli. Kiev'e gitmeden çok önce Yevtushenko'nun Babi Yar şiirini ve D.M. Thomas'ın The White Hotel, Beyaz Otel romanını okuduğum için Babi Yar katliamını bildiğim halde bu anıt gene de çok sarstı beni. Berlin Duvarı yıkılmadan bir yıl önce 1988 yazında Doğu Bloğu ülkelerine çok hoş bir gezi yaptım. Polonyalıların açtıkları sergileri görebilmek amacıyla bizim grafikerler düzenlemişti bu turu. Kiraladıkları bir otobüsle 16 Temmuz'da Budapeşte'ye, Varşova'ya, Krakow'a, Praga gidilecek, sonra Viyana'ya da uğrayarak 30 Temmuz'da İstanbul'a geri dönülecekti. Otobüste boş yer olduğundan beni de yanlarına aldılar. Çok sevimli birçok öğrenci dışında tanıdığım kişiler de vardı grupta. Örneğin Mengü Ertel'le eşi Ülfet, Yurdaer Altıntaş, Oral Tan, Behiç Ak, Tijen Par'la Engin Uludağ. Peşte'de Aydın Boysan da bizim gruba katıldı. İnsan yaşlandıkça belleği iflas ettiğinden, uzak geçmişi yakın geçmişten daha iyi anımsadığından, 60'ımdan sonra yolculuklarda not tutmaya alıştırmıştım kendimi. Ne var ki bu gezi sırasında aldığım notları bir türlü bulamadım. Bu yüzden anılarım eksik ve biraz bölük pörçük kalacak. İyi ki hiç unutamadığım bazı şeyler var. Budapeşte'nin olağanüstü çekiciliği örneğin. Tuna'nın o sarımtırak kirlos suları üstünde çiçekli bahçeleriyle, büyük ağaçlarıyla, çayhaneleri, lokantalarıyla, yemyeşil bir gemi gibi yüzen adanın güzelliği. Bir de tarihsel anıtların ve katedralin bulunduğu tepedeki Hilton Oteli. Bir Hilton Oteli'nin anımsanacak nesi olabilir ki diyeceksiniz. Hakkınız var. Ama o otelin güzelliğinin nedeni hiç görülmemesiydi. Çünkü koyu renk camdan yapılmıştı. Koskocaman bir ayna gibi sadece meydanı yansıtıyor, anıtları yansıtıyor, orada gezenleri yansıtıyor, meydanın ortasında ayakta durmuş flüt çalan bir delikanlıyı yansıtıyordu. Ancak o eski meydan, o anıtlar, o katedral, o insanlar vardı ortada. Hilton Oteli hiç yoktu sanki. Mimarlar bu konuda ne düşünürler bilemem. Ama ben ayna işlevi gören o camdan oteli mimarlık sanatının bir zaferi saydım. Konuştuğumuz Macarlar Sovyetler Birliği'ne karşı yoğun bir kin içindeydiler. Bu kin neredeyse paranoyak diyebileceğimiz boyutlara varıyordu. Örneğin bir lokantada tanıştığımız bir delikanlı, yıldızı komünizmin bir simgesi saydığı için bayrağımızdaki yıldızı çıkarmamızı, sadece ayı bırakmamızı önerdi bize. Rehberimiz ise uzaktan gördüğümüz bir anıta götürmek istemedi bizleri. Biz ancak oraya doğru yönelince peşimizden gelmek zorunda kaldı. Bu Sovyetlerin diktikleri bir anıtmış meğer. İşin ilginç yanı şu ki Doğu bloğunda Macaristan ekonomik açıdan en iyi gelişmiş, yaşaması en rahat ülke izlenimini veriyordu. Demir perdenin arkasında değil de Avrupa'daydık sanki. Yoksulluk izleri neredeyse hiç yoktu. Lokantalar, kafeler keyifli insanlarla doluydu. Dükkanların cam eşyalar hem çok kaliteli hem de çok boldu. Polonya'ya gelince durum değişti. Orada yoksulluk vardı hem de çok belirgindi. Varşova'da kaldığımız otel bir kısmı sarhoş kara borsacılarla doluydu. Hepsi change money, change money diye bağıra çağıra yabancı turistlerin üstüne üşüşüyordu. Polonya parasına karşılık ille dolar istiyorlardı. Biz fakir Türkler dolar zenginiydik onların gözünde. Otel yöneticileri adamları zorla dışarı atıyor, kaşla göz arasında hemen geri dönüyorlardı. 1-2 dolara karşılık şahane vodkalar alabiliyorduk. Rus vodkası solda sıfır kalır Polonya vodkasının yanında. Şişenin içinde yassı, ince uzun bir tek bitki vardı. Şişenin üstünde de bir bizon resmi. O bitkinin ve bizon resminin nedenini sorunca, eskiden Polonya'da bizon sürüleri bulunduğunu ve bizonlar bu bitkiyi yiyince fitil olup sağa sola saldırdıklarını gördükleri için o bitkiyi vodkalarına koyduklarını anlattılar. Bunun nedenli doğru olduğunu bilemem. Saflığım herkesçe malum olduğundan Belki de arkadaşlarım beni işletmek için uydurdular bu öyküyü. Varşova'da unutamadığım bir şey de Chopin'in kentin merkezinden 50 metre kadar uzakta olan evinin bahçesiydi. Bu bahçede birbirinden güzel 10 bin tür çiçek varmış ve çoğunu ömrümde görmediğim bu çiçekler Chopin müziğini sevenlerin nedenle değişik ülkelerden ve soylardan geldiklerini simgeliyormuş. Polonya'da bir kült haline gelen Chopin'in heykelinin bulunduğu bir Varşova parkında yazın her pazar günü bedava bir Chopin konseri veriliyordu. Güllerle çevrili bir alandı orası. Ortasında büyük bir havuz vardı. Chopin'in heykeli bir salkım söğüdün altındaydı. Hayranları banklara oturup ya da çimenlere uzanıp onun müziğini dinliyorlardı. Avrupa'da en çok acı çeken ülke Polonya'dır kuşkusuz. Prusya'dan çekmiştir, Avusturya'dan çekmiştir, en çok da Rusya'dan çekmiştir. Onun için Polonyalıların Türklere sevgi duymaları bana çok dokundu. Krakow'da bize bir sarayı gezdiren yaşlı ve çok kültürlü kadın rehberimiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkesine karşı ne denli iyi davrandığını o güzel Fransızcasıyla anlatırken heyecandan ağlıyordu neredeyse. Prag'da ne yazık ki ancak 2 gün kalabildik. Oysa bu kent öyle olağanüstü güzel ki 2 gün bir tek sokağını görmeye bile yetmez. Eski mahallenin her bir evinin önünde durup bir tablo seyredercesine saatlerce bakmak istersiniz. Onun için Prag'ı gerçekten gördüğümü söyleyemem. Tek söyleyebileceğim Prag'a geldiğimizde yağmur yağdığı ve benim Nazım'ın dizelerini anımsadığımdır. Yağmurlar içindeydi Prag. Bir gölün dibinde gümüş kakmalı bir sandıktı. Kapağını açtım. İçinde genç bir kadın uyuyordu camdan kuşlar arasında. 11. Amerika, Los Angeles ve Meksika. Amerika'ya 2 kez gittim. İlkin 1974'te, sonra da 1992'de. Her iki gidişimde de ancak birer ay kaldım. 1974'ten önce oraya gitmek için 3 fırsat geçmişti elime. Bunların üçünden de yararlanmayı doğru bulmamıştım. Birincisi, liseyi bitirir bitirmez bana verilen burstu. Anılarımın 1. cildinde anlattığım gibi, Nazi Almanyası'ndan kaçıp bize sığınan yabancı profesörler sayesinde İstanbul Üniversitesi en parlak dönemini yaşarken bir edebiyat öğrencisi olarak Leo Spitzer'lerden, Erik Auerbach'lardan yararlanmak fırsatı elime geçmişken ne idüğü belirsiz bir Amerikan üniversitesinde ne işim var diye düşündüm. İkinci fırsat Fulbright bursuydu. Soğuk savaş yıllarıydı o sırada. ABD vizesini alabilmek için insanı küçük düşüren bir yığın formaliteye boyun eğmeniz gerekiyordu. Bir yabancı ülkeye değil de çoğuna yasak bir cennete gidiyordunuz sanki. Örneğin suçluymuş ya da suç işlemeye her an hazırmışsınız gibi parmak izleriniz alınıyordu. O cenneti tüberküloz gibi hastalıklarla kirletmemeniz için akciğer röntgeniniz çekiliyordu. Hele neredeyse 100 soru içeren bir liste vardı ki onu görünce iyice tepem atmıştı. Komünizmle ilişkiniz olup olmadığı araştırılıyordu o saçma sapan sorularda. Gereğinde hakkınızda polis soruşturması yapabilmek için 12 yaşından beri oturduğunuz her yerin adresi isteniyordu. Teyzenizin ya da halanızın eşi komünist miydi türünden gülünç sorularla, nikah yoluyla bile olsa ailenizde komünist olup olmadığı öğrenilmek isteniyordu. Bu soruya gerçi ailemde komünist yok ama ben kendim öyleyim diye bir yanıt yazmayı düşündüm. Ama 141-142. maddeler henüz yürürlükte olduklarından bunu yapamadım. Fulbright bursundan dakikasında vazgeçtim. Üçüncü fırsat 1970'li yılların başında oldu. Parmak izleri, akciğer röntgenleri, abuk sabuk sorular dönemi artık bitmişti. American Information Office'ten İngilizce konuşan bir erkek bana telefon etti. Bir aylığına ABD'de gezmeye davet ediyorlardı beni. Önce terbiyeli davrandım. Kusuruma bakmayın efendim, şu sırada vaktim yok dedim. Adam gezi tarihini siz kararlaştırırsınız, istediğiniz zaman gelirsiniz, istediğiniz yerlere gidersiniz dedi. Peki bu geziyi kim finanse ediyor diye sorunca Amerikan hükümeti demez mi? Bunun üzerine kesin bir hayır dedim. Bunun nedenlerini de açıkladım. Amerika'yı görmek isterdim elbette. Ama oraya ancak bir Amerikan üniversitesi ders vermek üzere beni davet ederse ya da kendi üniversitemin sağladığı parayla ya da kendi kişisel paramla gidebilirdim. Amerikan hükümeti gibi davranışlarını ve güttüğü siyasal amaçları hiç doğru bulmadığım bir hükümetin parasından yararlanmayı aklımın kenarından bile geçirmezdim. Bunları söyledikten sonra telefonu kapattım. Telefon hemen yeniden çaldı. Sivri sesli bir kadın Türkçe konuşuyordu bu kez. "Ama sizin kadar solcu birçok kişi bu daveti kabul etti," dedi sivri sesli kadın. Ben de terbiyemi biraz bozarak, "İyi etmişler, ne de olsa domuzdan kıl koparmak hayırlı bir iştir. Ama ben Türkiye İşçi Partisi'nin bir üyesi olarak domuzdan kıl koparmayı bile doğru bulmuyorum," diyerek telefonu gene kapadım. ABD hükümetinin tutumunun bu arada değiştiğini, o rezil McCarthy döneminde solcuları ülkelerine sokmazlarken, şimdi onları izzet ikram davet edip kurdukları uydurma cenneti gözleri önüne sererek solcuları etkilemeye kalktıklarını o zaman anladım. Sağcısı solcusu herkes Amerika'ya gitmeye can attığı için benim bu tepkim Information Office'tekilere öyle acayip geldi ki, ertesi gün müdür hesap sormak üzere Edebiyat Fakültesi'ne bizim şubeye geldi. Aksiliğe bakın ki müdür African American'dı. Yani yıllarca Amerika'da sömürüldükleri ve ezildikleri için benim çok tuttuğum kara soydandı. Meslektaşlarımın ABD ile kültürel ilişkilerimizin zedelenmesini hiç istemediklerini bildiğim için müdürle karşılaşmayacağımı, odama kapanacağımı, benim biraz çatlak olduğumu söyleyerek durumu idare etmelerini bildirdim. Bu üç fırsattan yararlanmadığım halde gene de iki kez gidebildim Amerika'ya. 1974'te bizim İngiliz Edebiyatı Profesörleri Derneği Los Angeles'ta bir kongre düzenledi. Ben de kendi fakir üniversitemin sağladığı parayla bu kongreye katılabildim. Los Angeles Üniversitesi'ndekiler bu kongrenin gerçekten uluslararası olmasını, yani Amerikalı profesörler gibi bol para kazanmayan Avrupalı öğretim üyelerinin de oraya gelmelerini istiyorlardı. Bu amaçla aklın alamayacağı kadar ucuz bir charter uçuşu ayarlamışlardı. Londra, Los Angeles gidiş dönüş uçak parası hiç unutmam sadece 115 dolardı. Londra havaalanında toplanıp o ucuz uçağa doluştuk. Yolcuların hepsi İngiliz Edebiyatı profesörüydü. Orada tek Türk de bendim. Sadece bulutları görerek 7 saatte Atlantik Okyanusu'nu aşıp New Jersey'ye indik. Oradaki havaalanının cam duvarlarından bakınca New York gökdelenlerinin ünlü silüetini gördüm. Bu görüntüyü filmlerden bildiğim halde gene şaşırdım kaldım. Sonra başka bir charter uçağıyla 5-6 saatte Los Angeles'a vardık. Gece gündüz birbirine karıştı. Saatler öyle bir sapıttı ki hiçbirimiz bilmiyorduk saatin tam kaç olduğunu. Bana öyle geliyor ki ancak 19. yüzyılın ortalarında Meksika'dan koparılan Kaliforniya, ABD'nin bir parçası değil de öteki eyaletlerden bambaşka, apayrı, bağımsız bir ülke. Hatta bundan 4-5 yıl önce Kaliforniya Eyalet Meclisi'nden iki temsilci ABD'den ayrılıp resmen bağımsız olmayı önermişler. Gerçi bu öneri kabul edilmemiş ama o temsilciler bölücülükle suçlanmamışlar. WASP, White Anglo-Saxon Protestant denilen, beyaz soydan Anglo-Saxon kökenli, protestanlığa bağlı kişiler, belki nüfusun üçte birinden bile daha az orada. Çoğunluk Latin American, yani Amerika kıtasının güneyindeki ülkelerden. Asian American, yani Japonlar, Koreliler, Çinliler gibi Asya kökenli. Ya da African American, yani Afrika'dan gelen kara soydan. Kaliforniyalıların hepsi kendi dillerini özgürce konuşuyor. Kendilerini bir cumhuriyet ilan eden komik bir bayrakları bile var. Kocaman bir ayı, ayının tepesinde bir yıldız, çevresinde de The Republic of California yazılı. Kaliforniya, Türkiye'nin yarısından çok daha büyük olduğu için birbirine aykırı görünen neler yok ki orada. Bir yanda son derece bereketli narenciye ve meyve bahçeleriyle bağlar, bir yanda çöller, bir yanda kocaman ormanlar, bir yanda uçsuz bucaksız kumsallar. Yani olağanüstü zengin bir doğanın her çeşidi, her rengi. Bitkiler, ağaçlar, çiçekler Avrupa'dakilerden farklı ve çok daha güzel. Gel gelelim doğadan fışkıran bu güzellikle insanların yaptıkları çirkinlikler arasında bir çatışma var. Örneğin acayip kırmızı çiçekler açmış, dünyalar güzeli bir ağacın hemen yanına. Bayağının bayağısı cırtlak renkli koskocaman bir reklam panosu dikilmiş. Bu çirkin panolardan birinde ben Türk'üm diyen esmer, yakışıklı, bıyıklı ve de fena halde maço bir yurttaşımla karşılaşınca bir hayli bozulmuştum. Daha sonraları yasaklanan sigara reklamlarından biriydi bu. Ben sigara içiyorum ama bakın ne kadar güçlüyüm diyordu bizimki. Kaliforniya'nın öteki büyük kenti San Francisco'yu ne kadar çok sevdimse Los Angeles'ı o kadar az sevdim. Zaten orası bir kent değil, otoyollarla birbirine bağlanan ve irili ufaklı kasabalardan oluşan bir yerleşim bölgesi. Bir kentin güzelliğini yapan başlıca öğelerden biri mimari düzenlemesidir. Los Angeles'ta mimari sanatı yok. Yapılar arasında uyum da yok. Yapılar gelişigüzel yan yana dikilmiş sanki. İki katlı bir villanın yanında bilmem kaç katlı koskocaman bir apartman var. Villadan da apartmandan da zenginlik ve bayağılık fışkırıyor. San Francisco'nun aynı stilde o güzel ahşap evlerini düşündükçe Los Angeles'ın yapılarının çirkinliği insanın gözüne büsbütün batıyor. Bu kentte beni en çok tedirgin eden şeylerden biri o geniş yollarda insan değil sadece motorlu vasıtaların görünmesi. Bizim profesörlerden küçük bir grup 4-5 mil yürüyerek Los Angeles'ın kasabalarından biri olan Hollywood'a gittik. İncim bulunmayan yollarda yürüyenler görünce bir polis arabasındakiler kuşkulara kapıldılar anlaşılan. Polisler arabalarından inip yanımıza geldiler. Baktılar ki Halim Selim orta yaşlı insanlarız. Kim olduğumuzu sordular, bilimsel bir toplantı dolayısıyla Los Angeles'ta bulunduğumuzu açıkladık. Ama neden yürüyorsunuz, arabalarınız yok mu diye sordular hayretle. Yok dedik. Neden araba kiralamıyorsunuz diye sordular bu kez. Biz araba istemiyoruz, hava güzel, yürümek istiyoruz deyince hayretleri ayyuka çıktı. Herhalde çok acayip buldular bu Avrupalı profesörleri. Hollywood'u şöyle bir gördük. Ünlü Sunset Bulvarı'nda yürüdük. Beverly Hills'deki oyuncuların oturdukları şatafatlı villalara baktık. Hollywood'un bu görüntüsü beni pek etkilemedi doğrusu. Hiç görmesem de olurdu dedim kendi kendime. Biraz gezindikten sonra iki taksiye binip Westwood Village'e döndük. Bu Westwood Village adı üstünde Los Angeles'ın kasabalarından biri değil bir köydü sözde. Kentin en güzel ve en sessiz semtlerinden biri sayılıyordu. Los Angeles Üniversitesi'ne yakın olduğundan bizleri oraya yerleştirmişlerdi. Gerçi üniversiteye yakın olmasına yakındı ama üniversitenin çok büyük hastanesine de yakındı.